Ayrım 5, sayfa 65. Subay lokali duruşmaların yapılacağı mahkeme salonuna dönüştürülmüştü. Üç yargıç platformun üstündeki yüksek kürsüde oturuyordu. Aşağıda biri savunma, biri de savcı için olmak üzere iki kürsü daha vardı. Küçük salonda hava çok sıcaktı. Dış verandada tavanda başının hizasındaki delikten içeri girip kaybolan ipi düzenli bir şekilde çöküp kalkarak çeken bir punkah vallah vardı. Dipnot, elektriğin icadından önce sıcak ülkelerde kol gücüyle çalışan vantilatörler kullanılmıştır. Bunu çalıştıran hizmetkarlara punkah vallah denirdi. Ve ip salondaki makara sistemiyle yargıçların üstündeki vantilatöre bağlıydı. Vantilatörün pervaneleri monoton bir sesle vızıldıyor, içerideki ağır havayı karıştırarak bir serinleme yanılsaması yaratıyordu. Savunma kürsüsünde Bobby Sampson'ın yanında oturan Leon yargıçların suratlarını inceledi. Korkaklık, kaçmak, görevi ihmal etmek ve amirinin emirlerine itaatsizlik. Kendisine isnat edilen bütün suçların cezası kurşuna dizilmekti. Tüyleri diken diken oldu. Bu adamların elinde ölüm ve yaşam gücü vardı. Bobby dudaklarını not defteriyle gizleyerek gözlerinin içine bak ve yüksek sesle konuş diye fısıldadı. İhtiyar babacığım bana hep böyle derdi. Yargıçları hiç de insancıl ve merhametli görünmüyorlardı. Başlarındaki adam Hint ordusunda albaydı ve Mombasa'dan trenle gelmişti. Yolculuk ona pek yaramamış gibiydi. Ekşimiş suratında hazımsızlık çekermiş gibi bir ifade vardı. 11. Bengal Mızrak Birliği'nin Galler Prensi komutasındaydı, gösterişli üniformasını giymişti. Göğsünde iki sıra nişan bulunuyordu. Binici çizmeleri pırıl pırıldı ve rengarenk ipek sarığının ucu bir omzundan sarkıyordu. Yüzü güneşten ve viskiden kızarmıştı. Gözleri leopar gözleri gibi ateşliydi ve bıyığının uçları bal mumuyla sivriltilmişti. Bobby tam bir insan yiyene benziyor diye fısıldadı. Leo'nun bakışlarını izlemişti. İnan bana, ikna etmemiz gereken kişi o ve işimiz hiç kolay değil. Başyargıç beyler, başlamaya hazır mıyız diye gürledi ve soğuk hafif kanlı gözlerini savcılık kürsüsündeki Eddie Roberts'a çevirdi. Evet albayım. Robert cevap vermek için saygıyla ayağa kalkmıştı. Kurbağa Freddy'nin gözdesiydi ve bu göreve o yüzden seçilmişti. Başkan savunma masasına baktı. Ya siz? Bobby'nin hızla ayağa fırlaması özenle dizdiği evrakların yerlere saçılmasına yol açtı. Ah, olur şey değil diye kekeleyip kağıtları toplamak için diz çöktü. Affınızı rica ederim efendim. Hazır mısınız? Albay Wallace'ın sesi küçük salonda sis düdüğü gibi çınlamıştı. Hazırım efendim, gerçekten. Bobby topladığı kağıtları göğsüne bastırmış yerden adama bakıyordu. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. ''Bütün hafta burada olmayacağız. Artık başlayalım genç adam.'' Katip ve yazman olarak orada bulunan görevli suçlamaları okudu ve ardından Eddie Roberts ayağa kalkıp savcılık adına açılış konuşmasını yaptı. Rahat bir tavırla tane tane ve ikna edici bir konuşma yapıyordu. Yargıçlar dikkatle onu dinliyorlardı. Bobby endişeyle ''Kahrolası Eddie, oldukça iyi değil mi?'' diye sordu. Eddie girizgahı yaptıktan sonra ilk tanığı binbaşı Sinel'i kürsüye çağırdı. Suçlamaları bir de onunla tekrarladı ve doğrulattı. Sonra sanığın Niyombi'ye gönderildiği güne kadar olan sicil kayıtlarını ve görev performansını sorguladı. Sinel kanıtlarının tek taraflı ve Leon'a karşı ön yargılı görünmesine izin vermeyecek kadar kurnazdı. Öte yandan nitelikli ve tarafsız gibi görünen değerlendirmelerini ağır bir ithama dönüştürmeyi de beceriyordu. Bu soruya Teğmen Courtney'in yetenekli bir polo oyuncusu olduğunu belirterek yanıt vereyim. Kendisi ayrıca büyük av partilerine katılmaya çok hevesli olduğunu da göstermiştir. Bu tür aktiviteler başka bir yerlerde daha faydalı işler yapabilecekken çok fazla vaktini almıştır. Diğer davranışları nasıldır? Adının karışmış olduğu herhangi bir sosyal skandal biliyor musunuz? Bobby ayağa fırladı. İtiraz ediyorum Sayın Başkan diye bağırdı. Bu sorunun cevabı tahminlere ve söylentilere dayanıyor. Müvekkilim görev dışında yaptıkları konusunda mahkeme önünde hesap vermek durumunda değildir. Bununla neyi kastettiniz? Albay Wallace araştıran bakışlarını Eddie Roberts'a yöneltmişti. Ben sanığın namus ve ahlak değerlerinin davayla doğrudan ilgisi olduğuna inanıyorum efendim. İtiraz reddedildi. Tanık soruya yanıt verebilir. Sorum şuydu, Eddie notlarına bakıyormuş gibi yaptı. Sanığın isminin geçtiği herhangi bir skandal biliyor musunuz? Snell de bu soruyu bekliyordu. Maalesef geçenlerde talihsiz bir olaya karıştı. Sanık genç bir hanımla, bir dulla ilişkiye girmişti. Davranışı öylesine yüz kızartıcıydı ki bütün alayın onuru tehlikeye düştü ve burada yaşayanları kızdırdı. Koloni valisi Sir Charles Elliot'ın söz konusu hanımı ülkeye geri göndermekten başka çaresi kalmadı. Üç yargıcın başı da Leon'a dönmüştü. İfadeleri korkutucuydu. Yaşlı kraliçe öleli henüz birkaç yıl olmuştu ve tahtın varisi olan oğlunun ahlaksız üdüne rağmen eski kuşaklar hala Victoria'nın katı kurallarına bağlıydı. Bobby not defterine bir şeyler yazıp okuyabilsin diye Leon'a çevirdi. Bu konuda çapraz sorgu yapmayacağım, tamam mı? Leon sıkıntıyla başını salladı. Eddie Roberts bu ifadenin yargıçlar üzerinde kalıcı etki bırakması için uzun bir süre bekledikten sonra önündeki kürsüde duran kalın kitabı aldı. Binbaşı Snell, bu defteri tanıdınız mı?
Elbette tanıdım, tabur emir defteri.
Eddie işaretli bir sayfayı açıp yüksek sesle Leon'un müfrezesini Niyombi'deki Boma'ya götürme emrini okudu. Bitirince binbaşı Snell, bu emirleri sana siz mi vermiştiniz diye sordu.
Evet.
Eddie açık duran sayfadan bir alıntı daha yaptı. Mümkün olan en hızlı şekilde. Başını kaldırıp Snell'e baktı. Verdiğiniz kesin emirler böyle miydi?
Evet, öyleydi.
Yani sanığın 8 günde gitmeyi başardığı görev. Sizce kendisi mümkün olan en hızlı şekilde mi hareket etmişti?
Hayır, etmemişti.
Sanık gecikme sebebi olarak Niyombi'ye giderken yolda isyancılara ait izlere rastladığını ve görevinin onların peşine düşmek olduğunu hissettiğini belirtiyor. Sizce de bu muydu görevi?
Kesinlikle hayır. Onun görevi Niyombi'ye gitmek ve kendisine emredildiği gibi orada oturanları koruma altına almaktı.
Sizce sanık takip ettiği izlerin Nandi isyancılarına ait olduğunu kesin olarak bilebilir miydi?
Bence bilemezdi. O izlerin insanlar tarafından bırakıldığından bile emin değilim. Teğmen Courtney'in şikar, yani avcılık merakı göz önüne alınacak olursa, onu heyecanlandıran izlerin bir hayvan, mesela bir erkek file ait olması daha mümkün geliyor.
Bobby, itiraz ediyorum sayın yargıç diye feryat etti. Bu tanığın tahmininden ibaret. Baş yargıç müdahale edemeden Eddie hemen atıldı. Sorumu geri alıyorum efendim. Üç yargıcın aklına soktuğu düşüncelerden hoşnuttu. Snell ile Leon'un raporu üstüne konuşmaya devam etti. Sanık ifadesinde çoğu adamının öldüğünü, çavuşunun kötü bir şekilde yaralandığını, şiddetli saldırılara cesurca karşı koyduğunu ve Niyombi bombasından ancak asiler orayı ateşe verince ayrıldığını belirtiyor. Elindeki kağıda vurdu. Bu noktada yaralı adamını sırtına almış ve binadan çıkan dumanları kalkan gibi kullanarak onu oradan uzaklaştırmış. Bu sizce inanılır bir ifade midir? Snell bilmiş bilmiş gülümsedi. Çavuş Manyoro iri yarı bir adamdı. Boyu rahatlıkla 1.80'i geçiyordu. Elimde sağlık raporunun bir kopyası var. Adam çıplak ayakla 1.89 boyundaymış. Oldukça iri biri yani. Buna katılıyor musunuz?
Kesinlikle, Snell başıyla onayladı ve sanık bu adamı isyancılara yakalanmadan 50 kilometre taşıdığını iddia ediyor.
Başını salladı. Teğmen Courtney gibi güçlü bir erkeğin bile bunu yapabileceğinden kuşkuluyum.
O zaman sizce çavuşa ne oldu?
Ben sanığın onu da müfrezenin geri kalanıyla birlikte Niyombi'de bıraktığına ve tek başına kaçtığına inanıyorum.
İtiraz ediyorum, Bobby ayağa fırlamıştı. Tahmin.
Sarıklı albay itiraz kabul edildi. Mahkeme katibi soruyu ve tanığın cevabını kayıtlardan çıkarsın dedi. Ama Leon'a da hoşnutsuz bir bakış fırlattı. Eddie Roberts notlarına baktı. Kurtarma birliğinin çavuşun cesedini bulamadığını öğrendik. Bunu nasıl açıklarsınız?
Bu noktada sizi düzeltmem lazım yüzbaşı Roberts. Bize bildirilen çavuşun cesedini ölenlerin arasında teşhis edememiş oldukları. Bu bambaşka bir mesele. Yanmış binada cesetler bulmuşlar ama hiçbiri tanınacak halde değilmiş. Diğer cesetlerin de ya isyancılar tarafından kafası kesilmiş ya da akbabalar ve sırtlanlar vücutlarını öyle feci parçalamış ki onları teşhis etmek de mümkün olmamış. Çavuş Manyoro da onlardan biri olabilir.
Bobby avuçlarını yüzüne kapayıp inlercesine itiraz ediyorum dedi. Varsayım.
Kabul edildi. Lütfen gerçekler üzerinde konuşun binbaşı.
Snell ile gözdesi birbirlerine kaçamak bakışlar attılar. Eddie iş adamı sesiyle devam etti. Eğer çavuş Manyoro sanığın yardımıyla Niyombi'den kaçmışsa şu an nerede olduğunu tahmin edebilir misiniz?
Hayır, edemem.
Belki de ailesinin manyattasındadır. Sanığın raporunda belirttiği gibi annesini ziyaret ediyordur.
Snell, bana göre bu pek mümkün değil dedi. Çavuşu bir daha göreceğimizden kuşkuluyum.
Yargıçlar subay lokalinin geniş verandasında yine tavuğu rostosuyla şampanyadan oluşan öğle yemeklerini yemek için ara verdiler ve geri döndüklerinde Eddie Roberts Snell'i sorgulamaya devam etti. Bitirip baş yargıca döndüğünde öğleden sonrasının yarısı geride kalmıştı.
Başka sorum yok sayın yargıç. Tanıkla işim bitti.
Hayatından gayet memnundu ve bunu gizlemek zahmetine de girmiyordu. Baş yargıç cep saatine bakıp çapraz sorgu yapmak istiyor musunuz Teğmen diye sordu.
En geç yarın akşama kadar bitirmek istiyorum. Cuma akşamı Mombasa'dan kalkacak bir gemimiz var.
Kararını çoktan vermiş gibi bir hali vardı. Bobby Snell'in özgüvenini sarsmak için elinden geleni yaptı. Ama adam bütün sorularını bir çocukla konuşurmuş gibi keyifli ve küçümser bir tonda yanıtladığı için pek başarılı olamadı. Bir iki kere üç yargıcın sezdirmeden bakışlarını fark etti.
Sonunda Albay Altın Saat'ine bir daha baktı ve ''Beyler bugünlük bu kadar'' diye ilan etti. ''Yarın sabah 9'da tekrar toplanacağız.''
Ayağa kalkıp diğer yargıçları lokalin arka tarafındaki bara buyur etti. Leon'la verandaya çıkarken Bobby, maalesef pek bir şey yapamadım diye itiraf etti. Her şey senin yarınki ifadene kaldı. İsmail Leon'un kulübesinin arka kısmındaki derme çatma mutfaktan yemek ve birer şişe bira getirdi. Kulübede iskemle olmadığı için iki erkek çamurla sıvanmış zemine oturup iştahsızca yediler ve ümitsiz bir şekilde ertesi günkü stratejilerini tartıştılar.
Bobby, bakalım Nairobi hanımları seni göz bağıyla tuğla bir duvarın önünde dururken de çekici ve yakışıklı bulacaklar mı dedi.
Leon, git şuradan felaket tellalı dedi. Biraz uyumak istiyorum.
Ama uykusu gelmedi ve sabahın ilk saatlerine kadar ter içinde dönüp durdu. Sonunda kalkıp kandili yaktı. Sonra iç çamaşırlarıyla kapıdan çıktı ve kulübelerin sonundaki ortak helaya gitmeye niyetlendi. Verandasına adımını atır atmaz neredeyse kapının önünde çömelmiş küçük grubun üstüne çıkıyordu. Leon korkuyla geri çekilip kandili yukarı kaldırdı.
Yüksek sesle siz de kimsiniz diye sordu.
Sonra hepsi de aşı boyası kırmızı Masai şukalarına bürünmüş olan adamların 5 kişi olduklarını fark etti.
Bir tanesi ayağa kalktı.
Seni görüyorum Mbogo dedi.
Kandilin ışığında fil dişi küpeleri de neredeyse dişleri gibi pırıl pırıldı. Leon büyük bir sevinç ve ferahlamayla
Manyoro diye bağırdı. Ne halt ediyorsun burada?
Beni Lusima'na yolladı. Bana ihtiyacın olduğunu söyledi.
Hangi şeytana uyup bu kadar geç kaldın? Leon onu kucaklamak istiyordu.
Bu kardeşlerimin yardımıyla olabildiğince çabuk geldim. Arkasındaki erkekleri göstermişti.
Lonsonio dağından 2 günlük yürüyüşle Naro Moru hattına ulaştık. Makinist trenin tepesine oturmamıza izin verdi ve bizi buraya büyük bir hızla getirdi.
Ana haklıymış, yardımına çok ihtiyacım var kardeşim.
Manyoro sakin bir tavırla, Lusima ana hep haklıdır dedi. Başındaki bu büyük bela nedir, yine çarpışmaya mı gidiyoruz?
Leon evet dedi, büyük savaş var. 5 Masai birden sevinçle sırıttı.
İsmail sesleri duymuş, sebebini anlamak için kulübenin arkasındaki barakadan fırlayıp gelmişti.
Bu Masai kafirleri sorun mu çıkarıyor efendi, uzaklaştırayım mı?
Kabile kıyafetiyle çavuş Manyoro'yu tanımamıştı.
Hayır İsmail, bacaklarının tüm gücüyle Teğmen Bobby'ye koş ve hemen gelmesini söyle. Harika bir şey oldu, dualarımız kabul edildi.
İsmail monoton bir sesle, Allah büyüktür, ona inananlar her zaman mükafatını görür dedikten sonra ağırbaşlı bir koşu tutturdu. Bobby Sampson kendine güvenen gür bir sesle, çavuş Manyoro'yu tanık kürsüsüne çağırıyorum dedi. Subay lokalinde büyük bir şaşkınlık yaşandı. Manyoro kabaca yontulmuş değneğiyle topallayarak içeri girince yargıçlar ani bir ilgiyle başlarını kaldırıp baktılar. Bir numaralı üniformasını giymiş dolaklarını baldırlarına gayet muntazam bir şekilde sarmıştı. Ama ayakları çıplaktı. Dipnot dolak bacağın iki bileğinden dize kadar olan bölümüne dolanarak sarılan ensiz uzun yünlü kumaş ya da deri parçası. Kırmızı fesinin önündeki alay rozetiyle kemer tokası metal cilasıyla güzelce ovulmuş yıldız gibi parlıyordu. Arkasından engel olmayı başaramadığı sırıtışıyla başçavuş Mfefe gelmekteydi. İkili yüksek kürsünün önüne gelince yargıçlara gösterişli birer selam çaktılar.
Bobby, başçavuş Mfefe bizim gibi az Kivahili dili bilenlere tercümanlık yapacak diye açıkladı.
Tanık yemin ettikten sonra Bobby çevirmene döndü. Başçavuş, lütfen tanığa adını ve rütbesini sorun. Manyoro gururla, çavuş Manyoro, Kraliyet Afrika Piyadeleri 1. Alay 3. Tabur C bölüğü diye ilan etti. Binbaşı Snell'in yüzü dehşetle çarpılmıştı. O ana kadar Manyoro'yu tanımamıştı. Leon birkaç kere binbaşının subay lokalinin barında 3. veya 4. viskisini yudumlarken "Bu kahrolası zencilerin hepsi aynı gibi geliyor bana" dediğini duymuştu. Bu tür aşağılayıcı sözler Snell'in o dayanılmaz kibirli tutumuna çok uygundu. Başka hiçbir subay komutasındaki insanlar için böylesi tanımlar kullanmazdı. Leon keyifle "Şimdi bu kahrolasıcı zinciye iyi bak" diye düşündü. Onun yüzünü kolay kolay unutamayacaksın. Bobby mahkeme başkanına "Sayın yargıç" diye hitap etti. "Tanığım ifadesini oturarak verebilir mi? Sağ bacağından bir nandi okuyla vurulmuş. Gördüğünüz gibi henüz tam olarak iyileşmiş değil." Bütün gözler Manyoro'nun o sabah alay cerrahı tarafından değiştirilmiş olan sargılarına döndü. Gazlı bezin üstüne taze kan sızmıştı. "Başyargıç elbette" dedi. "Birisi ona iskemle getirsin." Herkes beklentiyle öne eğilmişti. Binbaşı Snell ile Eddie Roberts sinirli sinirli fısıldaşıyorlardı. Eddie sürekli başını sallıyordu. Bobby yanında oturan Leon'u gösterip "Çavuş, bölük subayın bu adam mı?" diye sordu. "Bu Van Ateğmen, benim subayımdır." "Müfrezen ve sen Neon bir bombasına onunla mı gitmiştiniz?" "Öyle yaptık bu Van Ateğmen." Bobby akıcı bir Kisvahili diliyle "Çavuş Manyoro, bana bu Van Ateğmen demen gerekmiyor" diye itiraz etti. Manyoro da "Nı diyor bu Van Ateğmen" diye kabul etti. Bobby yargıçlar anlasın diye İngilizceye döndü. "Yürüyüşünüz esnasında şüpheli izlere rastladınız mı?" "Evet, Gelai Lumva yönünden Rift Vadisi duvarına gelen 26 tane Nandi savaşçısının izini bulduk." "26 mı? Emin misin?" "Tabii ki eminim, bu Van Ateğmen." Manyoro sorunun anlamsızlığına gücenmiş gibiydi. "Savaşçı olduklarından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?" "Yanlarında kadın veya çocuk yoktu." "Masai değil de Nandi olduklarını nereden anladın?" "Onların ayakları bizimkilerden küçüktür ve farklı bir şekilde yürürler."
"Nasıl farklı?"
"Kısa adımlarla, onlar cücedir. Gerçek bir savaşçının yaptığı gibi önce topuklarına basıp sonra parmaklarıyla itmezler. Hamile babunlar gibi bütün tabanlarıyla yere basarlar."
"Yani onun bir Nandi savaş grubu olduğundan eminsin?"
"Sadece bir aptal veya küçük bir çocuk bundan şüphe edebilir."
"Nereye gidiyorlardı?"
"Nakuru'daki misyon istasyonuna."
"Misyona saldırmaya gittikleri senin fikrin miydi?"
Manyoro kibirli bir tavırla "Oraya rahiplerle bira içmeye gittiklerini sanmıyorum" dedi. Ve başçavuş sözlerini çevirince başyargıç gülmemek için kendini zor tuttu. Öteki yargıçlar gülümseyerek başlarını salladılar. Eddie artık somurtuyordu. "Bunu Teğmen'ine söyledin mi? Bu konuyu kendisiyle tartıştın mı?"
"Tabii ki."
"Bu savaşları takip etme emrini Teğmen'in mi verdi?"
Manyoro başını salladı.
"Çok yaklaştığımız için peşlerinde olduğumuzu anlayana kadar 2 gün boyunca takip ettik."
"Bu sonuca nasıl vardılar?"
Manyoro sabırla "Çalılıklar, düzlükler yüzünden Nandilerin bile kafalarında göz bulunur" diye açıkladı.
"O zaman Teğmen'in takibi bırakıp Niyombi'ye gitmenizi emretti. Düşmanla neden çarpışmak istemediğini biliyor musun?"
26 Nandi 26 farklı yöne dağıldı. Teğmen'im aptal değildir. Çok koşarsak ve şansımız da yaver giderse ancak bir tanesini yakalayabileceğimizi biliyordu. Onları korkuttuğumuzu ve bu yüzden artık Nakuru'ya gitmeyeceklerini de. Bu Vana misyonu saldırıdan kurtarmıştı ve bu yüzden daha fazla vakit harcamadı.
"Ama hemen hemen 4 gün kaybettiniz."
"Nı diyor bu Vana Teğmen."
"Niyombi'ye varınca ne buldunuz?"
"Başka bir Nandi savaş grubu bombayı yerle bir etmişti. Bölge komiserini, karısını ve çocuğunu öldürmüşlerdi. Çocuğu mızraklamış, adamla karısını da ağızlarına işeyerek boğmuşlardı."
Bobby Manyoro'ya Nandi pususunu ve sonraki ümitsiz çarpışmayı anlattırırken yargıçlar dikkatle öne eğilmişlerdi. Manyoro bir duygu belirtisi göstermeden müfrezenin katledilişini ve Leon'la ikisinin bombaya girip mücadele edişini anlattı.
"Çarpışmada Teğmen'in erkek gibi davrandı mı?"
"Bir savaşçı gibi çarpıştı."
"Hiç düşmanı öldürdüğünü gördün mü?"
8 Nandi'yi öldürdüğünü gördüm ama daha fazla da olabilir. Ben de meşguldüm."
"Sonra yaralandın. Bize bunu anlat."
"Cephanemiz bitmek üzereydi. Tören meydanında yatan ölü askarilerden almak için dışarı çıktık."
"Teğmen Courtney de seninle mi geldi?"
"O önden gitti."
Sonra ne oldu?
Nandi köpeklerinden biri bana ok attı, şurama isabet etti. Manyoro haki şortunu sıyırıp sargılı bacağını gösterdi.
O yarayla koşabiliyor muydun?
Hayır.
Nasıl kaçtın o zaman?
Vurulduğumu görünce Buvana Teğmen dönüp beni almaya geldi. Beni Boma'ya taşıdı.
Sen iri yarı bir adamsın. Gerçekten taşıdı mı seni?
İriyim çünkü Masai'yim. Fakat Buvana Kortli de güçlüdür. Masai dilinde adı Bizon'dur.
Sonra ne oldu?
Manyoro Nandiler binayı yakana kadar nasıl dayandıklarını, sonra nasıl çıkmak zorunda kaldıklarını, muz plantasyonuna kaçmak için yanan çatıdan çıkan dumanda nasıl gizlendiklerini ayrıntılarıyla anlattı.
Sonra ne yaptınız?
Plantasyonun ötesindeki açıklığa gelince Buvanama tabancasıyla beni orada bırakıp yalnız gitmesini söyledim.
Sakatlandığın için ve Nandilerin seni yakalayıp komiserle karısına yaptıklarını yapmasını istemediğin için kendini öldürmeyi mi düşünmüştün?
Nandilerin eliyle ölmektense kendimi öldürürüm ama birkaç çakalı da yanıma almadan gitmem.
Subayın seni bırakmayı kabul etmedi mi?
Tren yoluna kadar sırtında taşımak istedi. Bunun için Nandi bölgesinde 4 gün yürümek gerektiğini söyledim. Bölgenin savaş gruplarıyla kaynadığını da biliyorduk. Annemin manyattasının sadece 50 kilometre ötede olduğunu ve Nandi alçaklarının takip edemeyeceği kadar içerilerde olduğunu anlattım. Beni de yanında götürmeye kararlıysa o yoldan gitmek zorunda olduğumuzu belirttim.
Söylediğin gibi mi yaptı?
Öyle yaptı.
50 kilometre, 50 kilometre boyunca seni sırtında mı taşıdı?
Belki biraz daha fazladır, o güçlü bir adam.
İkiniz annenin köyüne varınca neden seni bırakıp hemen Nairobi'ye dönmedi?
Niyombi'den gelirken ayakları parçalanmıştı, üstüne basamıyordu. Annem çok güçlü bir şifacıdır. Ayaklarını kendi ilaçlarıyla tedavi etti. Buvana Courtney yürüyecek hale gelir gelmez manyattadan ayrıldı.
Bobby durup yargıçlara baktı, sonra ''Çavuş Manyoro, Teğmen Courtney hakkındaki duygularınız nedir?'' diye sordu.
Manyoro vakarla ''Buvana ve ben savaşçı kanından gelen kardeşleriz'' dedi.
''Teşekkür ederim çavuş, başka sorum yok.'' Uzun süre salonda huşu içinde bir sessizlik oldu. Sonra Albay Wallace yerinden kalktı.
''Yüzbaşı Roberts, bu tanığı sorguya çekecek misiniz?''
Eddie çabucak binbaşı Snell'e göz attıktan sonra gönülsüzce ''Hayır efendim, tanığa sorum yok.'' dedi.
''Albay Wallace, başka tanık var mı? Müvekkilinizi ifade vermeye çağıracak mısınız Teğmen Sampson?'' diye sordu.
Saatini çıkarıp göstere göstere baktı.
''Mahkemenin hoşgörüsüne sığınarak Teğmen Courtney'i tanık kürsüsüne çağıracağım. Ancak sorgumu bitirmek üzereyim ve mahkemenin fazla vaktini almayacağım.''
''Bunu duyduğuma memnun oldum. Çağırabilirsiniz.''
Leon yerini alınca Bobby ona bir tomar kağıt uzatıp ''Teğmen Courtney, amirinize verdiğiniz resmi Neon bir raporu bu mu?'' diye sordu. Leon kağıtlara çabucak göz gezdirdi. ''Evet, bu benim raporum. Üstünden geçmek istediğiniz, eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?''
''Hayır, yok.''
''Yeminli olarak bu raporda geçen her şeyin doğru ve gerçek olduğunu onaylıyor musunuz?''
''Evet, onaylıyorum.''
Bobby belgeleri ondan alıp yargıçların önüne bıraktı. ''Bu raporun kanıt olarak kayda geçmesini istiyorum.'' Albay Wallace hırçın bir tavırla ''Zaten geçmişti'' dedi. ''Hepimiz okuduk. Sorularınızı sorun ve bu işi bitirelim Teğmen.''
''Başka sorum yok sayın yargıç, savunma çekiliyor.''
Güzel, albay keyiflenmiş ve şaşırmıştı. Bobby'nin bu kadar hızlı olmasını beklemiyordu. Kaşlarını çatarak Eddie Roberts'a baktı.
Çapraz sorgu yapacak mısınız?
Hayır efendim, sana sorum yok.
Mükemmel, Wallace ilk defa gülümsemişti. Tanık oturabilir, savcılık da kapanış konuşmasını yapabilir. Eddie ayağa kalktı, yitirdiği belli olan özgüvenini kazanmaya çalışıyordu. Mahkeme dikkatini sanığın yeminli olarak da her bir ayrıntısının doğruluğunu onayladığı yazılı raporuna ve çavuş Manyoro'nun işbirlikçi ifadesine vermelidir. Her ikisi de sanığın kendisine yazılı olarak verilen emre itaat etmeyip Nakuru misyonuna saldırabileceğini düşündüğü Nandi savaşçılarının peşine düştüğünü ortaya koymaktadır. Sanık düşman karşısında amirinin yazılı emrine itaatsizlik ettiğini itiraf etmiştir. Bu hususta hiçbir şüphe yoktur. Eddie kendini toparlamak için durakladı. Buz gibi suyla dolu bir havuza dalacakmışçasına derin bir nefes aldı.
Çavuş Manyoro'nun sanığın davranışlarıyla ilgili kölelere yakışır ifadesi, sanıkla aralarındaki savaşçı kanı kardeşliği dediği o gülünç ve duygusal tutuma dayanmaktadır.
Albay Wallace duydukları karşısında kaşlarını çattı ve diğer yargıçlar koltuklarında huzursuzca kıpırdadılar. Eddie'nin beklediği tepki bu değildi ve çabucak devam etti.
tanığın önceden savunma tarafından bilgilendirildiğini ve tümüyle sanıktan yana ifade vermiş olduğunu arz ederim. Papağan gibi kendisine öğretilenleri tekrarlamıştır.
Yüzbaşı Roberts, yani müfreze komutanının korkaklığını örtmek için tanığın kendi bacağına ok attığını mı söylemek istiyorsunuz?
Eddie yerine otururken bütün salon kahkahalara boğulmuştu. Katiplik yapan yaver,
sessizlik, lütfen beyler, lütfen diye araya girdi.
Wallace, kapanış konuşmanız tamam mı yüzbaşı, bitirdiniz mi diye sordu.
Bitirdim sayın yargıç.
Teğmen Sampson, savcılığın kapanış konuşmasına itirazınız olacak mı?
Bobby ayağa fırladı. Sayın yargıç, sadece tüm kapanış konuşmasının içeriğini reddetmekle kalmıyor, savcılık makamının çavuş Manyoro'nun onuruna leke süren sözlerini de hakaret kabul ediyoruz. Mahkemenin tanıkta İngiliz ordusunun temelini oluşturan güvenilirlik, dürüstlük, sadakat, göreve adanmışlık ve subaylarına karşı saygı özelliklerinin bulunduğunu kabul edeceğine güvenimiz tamdır.
Üç yargıcın her birine tek tek baktı.
Beyler, savunma sözünü bitirmiştir.
Mahkeme karar vermek üzere çekilecek. Hükmü bildirmek üzere öğle vakti tekrar toplanacağız.
Wallace ayağa kalktı ve diğer iki yargıca gayet iyi duyulabilen bir fısıltıyla
''Evet beyler, gemiye yetişme şansımız olacak galiba.'' dedi.
Salondan çıkarken Leon Bobby'ye İngiliz ordusunun temelini oluşturan diye fısıldadı. Ustaca söylenmiş sözlerdi.
''Öyle değil mi zaten?''
''Bira ısmarlayayım mı?''
''Hayır demem.''
Bir saat sonra Albay Wallace kürsüde oturmuş notlarını karıştırıyordu. Sonra gırtlağını temizleyip söze başladı. Verilen kararı bildirmeden önce bu mahkemenin çavuş Manyoro'nun davranışlarından ve ifadesinden etkilendiğini belirtmek istiyorum. Kendisinin tümüyle güvenilir, dürüst, sadık ve değerli bir asker olduğunu düşünüyoruz.
Bobby kendi tanımının aynen Wallace tarafından tekrarlandığını duyunca sevinmişti. Bu ifade çavuş Manyoro'nun sicil kaydına da geçirilecektir.
Wallace koltuğunda dönüp Leon'a baktı. Mahkemenin kararı aşağıdaki gibidir. Korkaklık, kaçma, görevi ihmal suçlamalarında sanığı suçsuz bulduk.
Savunma tarafından rahatlama mırıltıları yükseldi. Bobby masanın altından Leon'un dizine dokundu.
Mahkeme sanığın her fırsatta düşmanla çarpışma içgüdüsünü anlıyor ve sempatiyle bakıyor olsa da İngiliz ordusunun gelenekleri uyarınca en hızlı biçimde Niyombi'ye intikal etmek yerine isyancıların peşine düşmesinin amirlerine kayıtsız şartsız itaati öngören askerlik hukukunu çiğnemek olduğunu düşünüyoruz. O yüzden amirinin yazılı emirlerine itaatsizlikten suçlu bulmaktan başka seçeneğimiz bulunmuyor.
Bobby ile Leon dehşet içinde yargıca bakarken sinel kollarını göğsüne kavuşturdu. Koca ağzında sevimsiz bir tebessümle arkasına yaslandı.
''Şimdi cezaya geliyorum. Sanık ayağa kalksın.''
Leon ayağa kalktı ve gözlerine Wallace'ın başının üstündeki duvara dikip hazır ola geçti.
''Suçlu hükmü sanığın siciline işlenecektir. Bu mahkeme sona erene kadar gözaltı durumu devam edecek, daha sonra rütbesinin tüm sorumluluk ve yetkileriyle görevine dönecektir.'' Tanrı kralı korusun.
Duruşma bitmiştir.
Wallace ayağa kalkıp aşağıdaki adamlara başıyla selam verdikten sonra diğer yargıçları da alıp bara gitti.
Tren kalkana kadar birer yolluk içecek vaktimiz var. Ben viski içeceğim, siz beyler.
Leon'la Bobby tekrar subay lokaline dönüşen salonun kapısına giderken Snell'in hala oturmakta olduğu kürsünün önüne geldiler. Adam ayağa kalktı, hazır ola geçerek selam vermek zorunda kalsınlar diye şapkasını başına taktı. Soluk mavi gözleri iyice pörtlemiş, dudakları yüzüne kurbağadan ziyade zehirli kara kurbağasına benzer bir ifade vermişti.
''Yarın sabah yeni emirler vereceğim Courtney. Tam 8'de ofisimde ol. Bu arada işine bakabilirsin.'' diye hırladı.
Güneşli tören meydanına çıkarlarken Bobby, ''Kurbağayı ömür boyu dost edinmişsin gibi geliyor bana.'' diye mırıldandı. ''Şimdiden sonra oldukça ilginç bir hayatın olacak.'' Tahminime göre yeni bir emirle Natron Gölü'ne veya Tanrı'nın unuttuğu başka bir yere devriyeye gideceksin. Bir ay kadar yüzünü pek göremeyeceğiz ama en azından ülkeyi biraz daha tanımış olursun.
Askerileri kutlama yapmak için Leon'un etrafına toplanmışlardı.
Jambo Buvana, aramıza hoş geldin.
Bobby, en azından birkaç dostun kalmış diye teselli etti. Sen vahşi doğayla haşır neşir olurken külüstürü ben kullanabilir miyim?